Dördüncü ayrım.
Duygusal takipçiler duygusal mesafe koyucuları korurlar. Yakınlık isteğini her iki eş adına da ifade etme işini üstlenen takipçiler, mesafe koyucuların kendi bağımlılık istekleri ve güvensizlikleriyle yüzleşmekten kaçınmalarına yardım etmiş olurlar. Taraflardan biri izlemeyi sürdürdüğü sürece diğerinin serin kanlı bir bağımsızlık ve rahat bırakılma isteğini yaşama fırsatı vardır. Yetişme şartları göz önüne alındığında takipçi rolünü her zaman olmasa bile genellikle kadının üstlenmesi hiç şaşırtıcı değil. Bu duygu işini erkek adına yapmanın diğer bir örneğidir. Takipçi gerilemeyi ve enerjisini kendi yaşamına yöneltmeyi öğrendiğinde, özellikle de bunu saygınlığını yitirmeden ve saldırganlığa başvurmadan yapabiliyorsa, mesafe koyucu kendi ilişki kurma ve yakınlık isteğini fark eder ve takibe başlar. Ama bu kolay bir iş değildir. Kadınların çoğu soğuk ya da öfkeli bir tepkisel mesafeye geçerler ve bu da ya takip döngüsünü geçici olarak tersine çevirir ya da hiçbir etki yaratmaz. Takip döngüsünü kırmak. Sandra ve Larry profesyonel yardıma başvurmadan önce yıllar boyunca bu takip ve mesafe döngüsünü sürdürmüşlerdi. İlk çocuklarının doğumundan beri Larry, Sandra'ya karşı duygusal ilgisini azaltıyor ve enerjisini işiyle hobilerine yönlendiriyordu. Sandra ise etkili takip, öfkeli eleştiri ve soğuk bir içe kapanma arasında gidip gelmekteydi. İlişkileri üzücü ve tahmin edilebilir bir şekilde kötüye, daha kötüye gitmişti. İlk görüşmemizden bir yıl sonra bir cuma akşamı Sandra takip döngüsünü kırdı. Kendi gereksinimlerini karşılamak için duyduğu kişisel sorumluluğun artması ve kocasını değiştiremeyeceğinin bilincine varması onu yeni ve farklı bir şey yapmaya yöneltmişti. Sandra gerçekten de hem yeni hem de farklı bir şey yaptı. O cuma akşamı da diğerleri gibi başlamıştı. Çocuklar yatmışlardı. Larry de birkaç saat çalışmak üzere çantasında kağıtlarını arıyordu. Sandra onun yanına gelip oturdu. Larry her zamanki gibi bir saldırı gelmesini bekleyerek kasıldı. Ama beklediği şey olmadı. Sandra saldırmak yerine sıcak ve kararlı bir sesle konuştu. Larry, sanırım senden özür dilemeliyim. Uzun zamandır tepene çıkıp duruyorum. Aslında benim kendim için sağlamam gereken bir şeyi senin bana sağlaman için uğraştığımın farkındayım. Belki de sorun senin bir ailen ve işin olmasına karşın benim seninle çocuklarından başka bir şeyim olmaması. Bu benim sorunum ve bu konuda bir şey yapmam gerektiğinin farkındayım. Larry yüzüne garip bir ifadeyle öyle mi dedi? Ne zamankinin tersine söyleyecek bir şey bulamıyordu. Bu iyi tabii. Bir sonraki akşam Sandra Larry'e salı ve cuma günleri çocukları onun yatırıp yatıramayacağını sordu. Ve kendisinin bugünlerde dışarı çıkmayı planladığını söyledi. Larry çok işi olduğunu söyleyerek itiraz etti. Sandra onunla tartışmak yerine çocuk bakıcısını arayıp bu akşamlar gelmesini sağladı ve salı akşamı haftada bir yapılan bir yoga dersine gitti. Cuma akşamı ise bir arkadaşıyla birlikte önce sinemaya ardından da bir kadeh şarap içmeye gitti. Artık Larry'i ne takip ediyor ne de araya mesafe koyup içine kapanıyordu. Tam tersine enerjisinin çoğunu kendi ilgi alanlarına ve planlarına yöneltse de ona karşı eskisinden daha sıcaktı. Her zaman rahat bırakılmayı istemiş olan Larry, 3 hafta bu şekilde yaşadıktan sonra huzursuzluk duymaya başladı. Karısını gözden kaybetmek onu şaşırtıcı derecede rahatsız ediyordu. Öncelikle karısının akşamları ne yapıp ne yapmayacağını denetim altına almaya çalışarak onu kavgaya zorlamak istedi. Sandra misilleme yapmaya kalkışmadan Larry'e kendisinin sosyal gereksinimlerine sahip sosyal bir insan olduğunu ve yaşamının bu önemli bölümünü daha fazla ihmal edemeyeceğini açıkladı. Bu konudaki sıcak ama kesin kararlılığı Larry'nin karısına ona karşı değil kendisi için hareket ettiğini açıkça anlamasını sağladı. Ardından Larry onu takibe başladı. Eve iş getirmek yerine akşamları çocukları bakıcıya bırakıp birlikte dışarı çıkmalarını önerdi ki bu hafta içi asla yapmadıkları bir şeydi. Larry'nin kendi bağımsızlığını ve güvensizliğini gittikçe daha çok hissetmeye başlamasıyla birlikte beklenmedik bir şey oldu. Sandra ilk kez kendi yalnız kalma isteğiyle yüzleşti. bir süre takipçi ve mesafe koyucu rollerini tersine çevirerek sürdürdükten sonra en sonunda dengeyi kurdular. Sandra ve Larry artık karşılıklı olarak hem güçlü bir bağımlılık hem de durum çok fazla yakınlaştığında biraz serbest kalma isteği taşıdıklarını anlamışlardı. Döngüsel dansı kırmak için ilk adımı atan kişi neden Sandra'ydı? Sandra, Larry'e göre daha büyük bir acı içindeydi ve ilişkideki duygusal takipçi rolü onu duygusal olarak daha kırılgan bir konuma sürüklüyordu. Eski yöntemlerinin kendisi için iyi sonuç vermediğini görünce farklı bir şey yapma gücünü buldu. Bu değişimi yapma sorumluluğunu neden onun alması gerekiyordu? Çünkü bunu onun yerine başka kimse yapamazdı. Takip döngüsünün kırılması Sandra ve Larry için duygusal bir yakınlığa dönüşmedi. Birliktelik konusunda ikisinin de halletmeleri gereken önemli engeller vardı. Ama aynı sorunu paylaştıklarını gördükten sonra ilişkilerinde daha başarılı olabildiler. Sorunları ikisinin de hem yakın olma istemeleri hem de bundan korkmalarıydı. Sandra'nın takip döngüsünü kırmasından önceleri tüm yakınlık isteğinin Sandra'dan geldiğine dair yanlış ama rahatlatıcı bir fantezi yaşıyordu. Benzer şekilde Sandra da yakınlıktan kaçan kişinin Larry olduğunu sanıyordu. Takipçi izlemeyi bırakıp enerjisini diğer kişiden uzaklaşmadan ya da ona öfke göstermeden yeniden kendi yaşamına yönlendirdiğinde döngüsel dans kırılır. Bu kadınlara öğretilen eski, elde edilmesi zor taktikleri hatırlattığı için özgün olmayan ya da yönlendirici bir yaklaşım olarak görülebilir. Ama eski takip ya da mesafe koyma dansına devam etmek daha doğru bir tutum değildir. Bu sadece kadının bağımlılığı ikisi adına hissetmesine ve eşinin de kendi içinde bu özelliği reddetmesine yol açar. Takipçinin kendi bağımsızlık ve alan gereksinimini kabullenip ifade etmeye başlayabilmesi ve bunun karşılığında mesafe koyucunun da kendi bağımlılığını ve yakınlık isteğini kabullenmeye başlaması ilişkinin daha gerçek ve dengeli şekilde yaşanmasını sağlayacaktır. Aşırı ilgili anne, az ilgili baba, son dans. Sandra aşırı ilgili bir anne. Bu özelliği annesinden almış. İlk karşılaşmamızda Larry Sandra için bunları söylemişti. Söyledikleri doğruydu. Annesinin onun için aşırı derecede endişelenmesi gibi Sandra da çocuklar için çok fazla endişeleniyordu. Çocukları huzursuz olduğunda o da huzursuz oluyor. Onların hayal kırıklıkları, üzüntüleri ve öfkeleriyle kendi başlarına uğraşmalarına izin vermekte güçlük çekiyordu. Çocuklarında olası sorunlar görüyor ve davranışlarıyla bu sorunların doğmasına kendisi neden oluyordu. Larry onun aşırı bir ilgili bir anne olduğunu söylemekte haklıydı. Ama bu döngüsel dansın oluşumunda ve korunmasında kendi rolünün farkında değildi. Larry'nin sadece mesleki hedefleriyle ilgilenmesi onu karısıyla çocuklarına yabancılaştırmış ve babalık yeteneklerinin eksik kalmasına neden olmuştu. Sandra'nın Larry'nin bıraktığı boşluğu doldurmaya başlamasıyla birlikte daha da uzaklaşmış ve içine kapanmıştı. Dışarıda kalmanın yarattığı öfkeye kapıldığında büyük patlamalar yaşıyordu. İlk görüşmemizde Sandra'nın da belirtmiş olduğu gibi işe tek taraflı bakıyor ve denetim sadece kendisindeymiş gibi davranıyordu. Ara sıra ortaya çıkan babalık egemenliği gösterilerinin altında yatan şey ailedeki yabancı adam konumu karşısında duyduğu üzüntü ve öfkeydi. Böylece Sandra ile Larry bir eşin davranışının karşı tarafın davranışını kışkırtıp güçlendirdiği diğer bir döngüsel dansa girmişlerdi. Larry'nin yetersiz ilgisi Sandra'nın aşırı ilgisini ve onun aşırı ilgisi Larry'nin yetersiz ilgisini doğurmaktaydı. Bu şekilde devam eden kısır döngü arada bir Larry'nin hakimiyet gösterileriyle kesiliyor ve sonra yaşam yine eski modele dönüyordu. Bu dansı bozmak oldukça zordu. Çünkü ailenin tüm üyeleri dansı sürdürmek için tüm güçleriyle çalışmaktaydılar. Bir tarafta Larry ve Sandra birbirlerini değiştirmeye çalışıyorlardı. Larry, Sandra'nın aşırı ilgisini ve Sandra da onun sembolik babalığını eleştiriyordu. Ancak her ikisi de eski dansı sürdürmek istiyorlardı. Birbirlerine verdikleri ikili mesaj "Lütfen değiş" ve "Eskisi gibi ol" şeklindeydi. Çoğu çiftte olduğu gibi onlar da her bir eş diğerinin değişip gelişmesini istiyor ama bir yandan da bundan korkup direnç gösteriyorlardı. Söz gelimi Sandra, Larry'nin çocuklarla yeterince ilgilenmemesini sürekli eleştirmekteydi. Ama Larry, aileye yaklaşmak için adım attığı anda onun babalığında düzeltecek bir şey buluyor, davranışını eleştiriyor ya da ona çocuklarla nasıl daha iyi iletişim kuracağı konusunda tavsiyelerde bulunuyordu. Geriye çekilip Larry'nin çocuklarla kendi bildiği gibi ilişki kurmasına izin vermek onun için çok güçtü. Larry'nin çocuklarla daha çok ilgilenmesini istiyor ama bir yandan da daha hakim ve etkili ebeveyn rolünü sürdürmek istiyordu. Bu özel statüsünü kaybederse kendi yararsızlığını hissedecek ve evliliğiyle ilgili hoşnutsuzluğu güçlenecekti. Bu yüzden de Larry'e karşılık mesajlar veriyordu. Bir yandan onu çocuklarla daha çok ilgilenmeye teşvik ediyor ama bir yandan da onun bu yöndeki çabalarını farkına varmadan engelliyordu. Larry de aynı şekilde Sandra'ya aynı "lütfen değiş" ve "eskisi gibi ol" mesajları veriyordu. Evlilik terapisinin sonlarına doğru Sandra bu dansta da adımlarını değiştirmeyi başardı. Kendi gelişim ve büyümesiyle uğraşmaya başlamasıyla birlikte çocuklar konusundaki tutumu da yumuşadı. Artık onlara yaşadığı boşluğu dolduracak bir şey olarak bakmıyordu. Sandra'nın çocukları ve kocası üzerinde aşırı yoğunlaşması onu "şu anda benim önceliklerim nelerdir? Geliştirmek isteyeceğim yeteneklerim ya da ilgi alanlarım var mı? Önümüzdeki yıllar için kişisel hedeflerim nedir?" gibi zor sorulardan korumaktaydı. Enerjisini bu zorlu konularla uğraşmaya yöneltmesiyle birlikte Larry'e araya girmeden ya da onu düzeltmeye kalkışmadan çocuklarla kendi yöntemiyle yakınlaşma fırsatını vermeye başladı. Sandra geriledikçe Larry onun yerini aldı. Çocuklar da annelerinin enerjisini kendi yaşamına yönelttiğini ve artık bir numaralı ebeveyn olarak ona sadık kalmalarına ihtiyaç duymadığını sezinlemişlerdi. Böylece huzursuzluk ya da suçluluk duymadan babalarına yaklaşabildiler. Bu Larry için önemli bir değişimdi. Çünkü babalık ve bu alandaki yetenekleri konusunda kendi kaygılarıyla yüz yüze gelmişti. Erkeği değiştirmeye çalışmak. Sandra yıllarca Larry'i değiştirmeye çalışmıştı. Keşke değişse, keşke farklı olsa. Larry'deki bir değişimin kendi mutluluğunu sağlayacağına gerçekten inanıyordu. Ama enerjisini Larry'i değiştirip kontrol altına almaya yöneltmesi işlerin hep aynı kalmasına yol açmıştı. Çünkü başkasını değiştirmeye ya da kontrol etmeye çalışmak hiçbir zaman işe yaramayan bir yöntemdir. Sandra ise değiştiremeyeceği birisini değiştirmek üzerinde yoğunlaşırken kendine ait olan gücü, yani kendini değiştirme gücünü kullanamıyordu. Sandra'nın Larry'i değiştiremeyeceğini fark etmesi, öfkesini ve doyumsuzluğunu sessizce yutacağı anlamına gelmiyordu. Tam tersine Larry'e karşı tepkilerini daha açık ve kararlı bir şekilde ifade etmeyi öğrendi. Ama yine de kendi istek ve önceliklerini belirtmesine karşın Larry'nin değişip değişmemekte serbest olduğunu biliyordu. Ama eğer o değişmezse bu noktadan itibaren kendisinin ne yapacağına karar vermek Sandra'ya kalıyordu. Bu statikoyu korumaktan başka işe yaramayan kavgaları sürdürmekten daha çok zor bir işti. Söz gelimi Larry'nin ev işlerini yarım bırakması Sandra'yı gerçekten çok rahatsız ediyordu. Eski modelde Sandra Larry'yi işi bitirmesi için zorlar, bunun üzerine Larry işi iyice salsaklar ve Sandra onu daha da çok zorlardı. Döngüsel dans salsaklama, zorlama, salsaklama, zorlama şeklindeydi. Sandra işin asla bitmemesi olasılığına rağmen işi Larry'yi yaptırmaya çalışırdı. Tahmin edileceği gibi Sandra'nın zorlamaları Larry'nin sorumsuz davranışlarından rahatsızlık duymamasına yarıyordu. Sandra'nın eleştirileri karşısında öfkelenip savunuya geçiyor ve bu da onu işi bitirmekte yaşadığı zorluk konusunda kaygı ya da suçluluk duymaktan koruyordu. Sandra'nın Larry'i değiştirme çabaları onun kendi sorunlarıyla yüzleşmesinden kaçınmasını kolaylaştırmaktan başka bir işe yaramıyordu. Ama şimdi Sandra, banyo tavanının yarı boyalı kalmasından ve evin her tarafında kova kova boya bulunmasından duyduğu rahatsızlığı açıkça söylüyor. Larry'nin bu şikayete karşı olumlu bir tepki göstermemesi durumunda da enerjisini kendi gereksinimlerini karşılamak için ne yapacağını ya da ne yapmayacağını belirtmeye yönlendiriyor. Bunu sinirlenmeye başladığı anda yapıyor ve böylece öfkesi yükselmiyor. Böylece Larry ile saldırganlaşmadan konuşabiliyor ve yapacağı şeyi ona karşı değil, kendisi için yapmaya gerek duyduğunu anlatabiliyor. Önündeki seçenekleri düşündükten sonra Larry'e söyleyebileceği pek çok şey var. Tamam, bundan hoşlanmıyorum ama buna katlanabilirim. Ya da Larry, başladığın işi bitirmeni tercih ederim ama eğer bu hafta bitiremeyeceksem bu durum beni çok rahatsız ettiği için işi kendim yapacağım. Tavanı öfkelenmeden boyayabilirim. Bunun benim için sakıncası yok. Ya da bu bitirilmemiş işe ancak bir hafta daha katlanabilirim ve işi öfkelenmeden benim yapmamın da olanağı yok. Öyleyse kendimi zorlanmış ya da öfkeli hissetmemem için ne yapabiliriz? Belki de iş cumartesiye kadar bitmezse bir boyacı çağrılabilir. Sandra'nın tavan konusunda yapabileceği bir şey tabii ki var. Larry bir anda dünyadan yok olsa yaşamının geri kalan kısmını yarısı boyanmamış tavana bakarak geçirecek değil. Ama eski modelde Sandra tüm gücünü Larry'i değiştirmeye yöneltmiş olduğu için kendi başına hareket edip seçim yapma gücünü kullanamıyordu. Ki bu da aslında sahip olduğumuz tek güçtür. Bölüm 4. Çekilmez annelerimize karşı duyduğumuz öfke. Maggie'nin öyküsü. Kuramı ve iyi niyetleri uygulamaya dönüştürmek ilk ailemizle ilgili konularda özellikle güçtür. Annemiz, babamız ve kardeşlerimizle ilişkilerimiz yaşamımızdaki en etkili ilişkilerdir ve asla basit değildir. Aileler, üyelerinin her birinin nasıl düşüneceğini, hissedeceğini ve davranacağını belirten katı kurallar ve roller koyarlar. Ve bunlara karşı çıkmak hiç de kolay değildir. Ailenin bir bireyinin eski aile senaryolarına uymayan yeni bir rol benimsemesi karşısında huzursuzluk doruğa çıkar ve herkes eski tanıdık modelleri geri getirmeye çalışır. Eski bir ilişkide yeni bir konum aldığımızda yaşanacak güçlü huzursuzluklarla yüzleşmek yerine öfkemizle değişimin gerçekleşmesini engellemekten başka hiçbir işe yaramayacak iki şey yapabiliriz. İlk olarak ailemizin üyeleriyle yüzleşip onlara nasıl düşüneceklerini, nasıl hissedeceklerini ve nasıl davranacaklarını söyleyebiliriz. Bunu yaparak diğer kişiyi değiştirmeye çalışmış oluruz. Diğer kişi ise genelde huzursuzluk duyar ve savunuya geçer. Bunun üzerine biz de sıkıntı ya da suçluluk duyar ve eski modele geri döneriz. Ulaştığımız sonuç, annem, babam, ablam, ağabeyim, kardeşim asla değişemez şeklindedir. İkinci olarak kendimizi annemiz, babamız ya da kardeşlerimizden duygusal ve veya coğrafik olarak uzaklaştırırız. Kronik öfke ya da sıkıntımızı tedavi etmenin en hızlı yolu tabii ki evden ayrılıp başka bir şehre ya da daha iyisi başka bir ülkeye yerleşmek ya da bize yeni ana baba olacak sempatik bir terapist bulmaktır. Aile ziyaretlerini aza indirebilir ya da bu ziyaretlerin nazik ve yapay geçmesini sağlayabiliriz. Bu şekilde uzaklaşma, ilişkilerdeki huzursuzluk ve duygusal yoğunluğu azaltıp bizi daha yakın duygusal temasın yol açacağı huzursuzluklardan kurtararak kısa vadeli bir rahatlama sağlayabilir. Burada sorun, bunun uzun vadeli bir bedelinin olmasıdır. Çözüme kavuşturulmamış bu duygusal yoğunluk eşimizle, sevgilimizle ya da kendimizde ana ya da babaysak çocuğumuzla kuracağımız diğer önemli ilişkilerde yüzeye çıkabilir. İlk ailemizden duygusal olarak uzaklaşmamızın yeni ilişkileri sakin ve açık şekilde sürdürmemizi önleyeceği gerçeği de önemli bir sorundur. Ailemiz içinde farklı davranmaya başlayıp bu önemli ilişkide tıkanmışlıktan kurtulmamız diğer ilişkilerimizde de daha büyük bir doyum yaşamamızı sağlayacaktır. Ve Maggie'nin öyküsünün de göstereceği gibi eve geri dönebiliriz. Kısacası öfkemizle farklı bir şey yapmayı öğrenebiliriz. Eski model. 28 yaşında bir üniversite öğrencisi olan Maggie, migren ağrıları ve kocası Bob'a karşı cinsel isteksizliği nedeniyle beni görmeye geldi. Ama ilk terapi seansından itibaren neredeyse sadece annesi üzerinde yoğunlaştı. Maggie'nin Kansas'ta ve annesinin de Kaliforniya'da yaşıyor olmalarına karşın zaman ve uzaklık eski yaraları iyileştirmeye yetmemişti. Maggie annesine karşı duyduğu öfkeyi yaşamakta sorun çekmiyordu ve ona kalsa başka hiçbir şeyden söz etmeyecekti. Maggie'nin anlattıkları annesiyle asla iyi anlaşamamış olduklarını ve Maggie'nin evden ayrılıp kendi ailesini kurmasının da ilişkiyi düzeltemediğini gösteriyordu. Maggie'nin annesiyle babası onun terapiye başlamasından 5 yıl önce ve Bob'la evlenip Batı sahiline yerleşmesinden kısa bir süre sonra boşanmışlardı. O andan itibaren de Maggie babasından giderek uzaklaşmış ve annesiyle ilişkisi de fiziksel uzaklıklarına rağmen giderek yoğunlaşmıştı. Maggie her yıl annesini evine çağırıyor ama onun ziyaretinin 3. gününde öfke ve bıkkınlık duymaya başlıyordu. Terapi seanslarında sürekli o sıralarda yaşanan ziyaretin korkunç yönlerinden söz ediyordu. Öfkeli ve umutsuz bir sesle annesinin sonu gelmeyen suçlarını anlatıyordu. Onun olumsuzluğunu ve müdahaleciliğini ayrıntılarıyla açıklıyordu. Söz gelimi bir ziyarette şunlar olmuştu. Maggie ile Bob oturma odalarını yeniden dekore etmişler ama annesi bunu fark etmemişti. Annesi Bob'un terfi edeceğini yeni öğrenmiş ama hiçbir yorumda bulunmamıştı. Maggie ile Bob uğraşıp güzel yemekler hazırlıyorlar ama annesi yemeğin çok fazla olduğunu söylüyordu. Hepsinden öte annesi Maggie'yi dağınık mutfağı ve parayı harcama şekli yüzünden sürekli eleştiriyordu. Maggie 3 aylık hamile olduğunu söylediğinde ise şöyle demişti. Evini temizlemeye bile zaman ayıramazken çocukla nasıl uğraşacaksın? Maggie bütün bunlar hakkında birkaç imalı yorum ve annesinin gideceği gün yaşanan korkunç bir patlama dışında hiçbir şey söylememişti. Son derece öfkeliydi ve terapiyi öfkesini rahatça açığa vurabileceği bir yer olarak görüyordu. Ama yaptığı tek şey de buydu. Söz gelimi annesine şöyle diyemiyordu. Anne, bu hamilelik Bob'la ikimiz için çok şey ifade ediyor. İkimiz de çok heyecanlıyız ve arada bir endişelensem de sonuçta her şeyin yolunda gideceğine inanıyorum. Ya da anne, para harcama şeklimin seninkinden çok farklı olduğunu biliyorum ama yaptığım şey benim için uygun. Tıpkı seninkinin de senin için uygun olduğu gibi. Peki bunları söylemek yerine eleştirildiğinde ya da takdir görmediğinde sessiz kalmayı tercih ediyordu. Sessizce öfkelenmek, kendini duygusal olarak uzaklaştırmak ve en sonunda patlamak arasında gidip geliyordu. Ve bu tepkilerin hiçbiri sorununa çare olmuyordu. Karşımıza çıkan tüm haksızlıklara ya da sıkıntı kaynaklarına kişisel olarak tepki vermemiz gerekli olmayabilir. Bazen bazı şeyleri göz ardı etmek olgunluk gereğidir. Ama Maggie için sesini çıkarmamak ve ardından patlamak annesiyle ilişkisinin acı verici bir kuralı haline gelmişti. Kendisi için önemli olan sorunları ele almayarak benliksizleşiyor ve sonunda kendini öfkeli, harcanmış ve gergin hissediyordu. Maggie'yi suskunluğu konusunda sorguladığımda sesini çıkarmamasını haklı gösteren sayısız bahane sıraladı. Bunu asla söyleyemem. Annem bunu dinlemez. Bu işleri daha da kötüleştirmekten başka bir şeye yaramaz. Bunu belki 100 kere denedim ama işe yaramadı. Bu durum umutsuz. Bunu söylersem annem ölür. Bu benim için artık o kadar önemli değil. Siz annemi tanımıyorsunuz. Bu sözler size tanıdık geldi mi? Ailede duygusal gerilim yükseldiğinde yetersiz iletişimin suçunu çoğumuz diğer kişiye atarız. Sağır, inatçı, deli, umutsuz, çaresiz, kırılgan ya da sabit fikirli olan hep anne, baba ve kardeştir. Konuşmamızı ya da ilişkinin değişmesini engelleyenin diğer kişi olduğunu düşünürüz. Yakındığımız etkileşimdeki kendi rolümüzü ve böylece değişim yaratma gücümüzü inkar ederiz. Maggie, sessiz kalmak ya da tartışıp kavga etmekten başka seçeneği yokmuş gibi davranıyordu. Oysa deneyimleri ona ikisinin de işe yaramadığını göstermişti. Öfkesini dışarı vurduğunda büyük bir sıkıntı duyuyor ve yeni bir sessizlik ve duygusal çekinme döngüsüne giriyordu. Bir yıl sonra, savaş başlatmak. Maggie'nin annesinin bir sonraki ziyaretinde Emmy, Maggie ile Bob'un bebeği 2 aylıktı. Annesi bavulunu boşaltana dek geçen süre içinde iki kadın arasındaki gerilim yükseliverdi. Sonraki günlerde ise durum daha da kötüleşti. Bebek sahibi olması Maggie'nin içindeki savaşçıyı ortaya çıkarmıştı. Annesiyle özellikle Emmy'nin bakımı konusunda durmadan kavga ediyorlardı. Maggie'nin Emmy'nin uyuyana dek ağlamasına izin vermesi karşısında annesi bebeğin kucağa alınması gerektiğini ve böyle bir ihtimalin tehlikeli sonuçlar yaratabileceğini söylüyordu. Maggie bebeği acıktığı zamanlarda emzirirken annesi planlı bir şekilde emzirmesini söylüyor ve uzun uzun emzirerek onu şımarttığını söylüyordu. Bu ziyaret sırasında Maggie annesinin söylevleri ve eleştirileri karşısında sessiz kalmadı. Doktorlar, psikologlar ve çocuk bakım uzmanlarından aldığı bilgilerle donanmış olarak annesine söylediği her şeyde ne kadar yanıldığını kanıtlamaya girişti. Onunla sürekli tartışıyordu. Maggie kendi kanıtlarını öne sürdükçe annesi kendi fikirlerine daha da çok sarılıyordu. Bu dizi en sonunda katlanılmaz bir noktaya ulaştığında Maggie öfkeyle annesini katı, denetimci ve dinlemeyi bilmeyen bir insan olmakla suçluyordu. Annesi bunun üzerine surat asıp içine kapanıyor ve Maggie de sessizliğine geri dönüyordu. Durum bir süre sakinleşiyor ama ardından kavgalar yeniden başlıyordu. Annesinin ziyaretinin 4. gününde Maggie sinirlerinin iyice bozulduğunu ve migren ağrısının başlamak üzere olduğunu söyledi. Annesine bir kez daha umutsuz bir vaka tanısı koydu ve eski sessizce acı çekme modeline geri dönüp ileride annesini mümkün olduğunca az görmekten başka çaresi kalmadığını söyledi. Yanlış olan neydi? Maggie'nin annesiyle kavga tarzındaki sorunlardan biri şimdiden anlaşılmış olmalı. Maggie kendi inanç ve fikirlerini belirtip bunlardan ödün vermeden tutumunu sürdürmektense annesini değiştirmeye çalışıyordu. Diğer bir kişiyi, özellikle de bir ebeveyni değiştirmeye çalışmak, yenilgiye yol açacak bir çabadır. Kızının onu, hatta yaptığını itiraf etmeye zorlaması karşısında Maggie'nin annesi tahmin edilebileceği gibi kendi inançlarına daha da sıkı sarılmaktaydı. Maggie, başka bir insanın duygu ya da düşüncelerini kontrol edemeyeceğini ya da değiştiremeyeceğini henüz öğrenememişti. Bu şekilde davranması annesinde eleştirdiği katılığın daha da artmasına yol açıyordu. Okur, Maggie'nin annesiyle kavgalarındaki ikinci sorunlu yönü de anlamış olabilir. Maggie, öfkesinin gerçek kaynağını henüz belirlememişti. Genelde olduğu gibi bu örnekle de anne ile kız sözde sorun üzerinde tartışıyorlardı. Emmy'yi planlı bir biçimde ya da acıktıkça emzirmek ve ağlatmak yerine uyuması için kucağına alıp sallamak gibi çocuk bakımı uygulamaları hakkında tartışmaları buradaki gerçek sorunu gizlemekteydi. Maggie'nin annesinden bağımsızlığı. Maggie'nin annesine karşı aşırı tepkiciliği kendi durumunu açıkça düşünmesini engelliyordu. Daha açık davranacak derecede sakinleşmeden kendi temel sorununu belirlemesi ve bununla nasıl baş etmek istediğine karar vermesi pek olası görünmüyor. Birikmiş öfkeyi dışarı vurmanın terapik bir değeri yoktur. Böyle bir boşalma özellikle dışarı vuran kişi için rahatlama duygusu sağlayabilir ve suçlanan kişi de bu sözlü saldırıyla genellikle başa çıkabilir. Ama bu geçici bir çözüm olarak kalmaya mahkumdur. Durumu olduğu gibi anlamak. Maggie'nin Emmy'nin bakımı konusunda annesiyle yaptığı yeni bir kavgadan söz ettiği bir psikoterapi saatinde onun sözünü kesmeye karar verdim. Anneni bu denli koruman beni çok şaşırtıyor. Maggie bana delirmişim gibi baktı. Korumak mı? O beni çılgına çeviriyor. Onu koruduğum filan yok. Onunla sürekli kavga ediyorum. Peki bu kavgaların sonucunda ne oluyor? Bu yanıtı olmayan bir soruydu. Hiçbir şey. Hiçbir şey değişmiyor. Aynen öyle dedim. Ve böylece onu koruyorsun. Hiçbir sonuca gitmeyen kavgalara girerek ve asıl sorun hakkında açıkça konuşmayarak onu koruyorsun. Senin nerede durduğunu anlamasını sağlamaktansa annenle kavga ediyorsun. Maggie hangi konuda nerede durduğumu diye sordu. Bebeğinden kimin sorumlu olduğu ve onun bakımıyla ilgili kararları verme konusunda kimin söz sahibi olduğu konusunda. Maggie uzun bir süre sessiz kaldı. Yüzündeki öfke yerini yavaş yavaş bunalıma ve kaygıya bırakıyordu. Nerede durduğumu bilmiyor olabilirim. Öyleyse önce bu konuyu ele almalıyız. Bu konuşmadan sonra Maggie yeni bir yöne doğru ilerlemeye başladı. Kendi durumunu, duygularını ifade etmek yerine dikkatle düşünmeye ve annesini eleştirmeyi sürdürmek yerine kendisinin nerede durduğunu belirlemeye başladı. Maggie bu süreç sırasında annesiyle ilişki kurma modeli hakkında yeni bir bakış açısı kazandı. Yeni ailesinden annesini dışladığı için suçluluk duyduğunu, annesinin dışarıda kalmaması ve bunalıma girmemesi için çocuklarını onunla paylaşmak istediğini fark etti. Annesiyle babasının boşanmalarını da düşündü ve bu onu Bob'la kendi evliliği üzerinde durmaya yöneltti. Evden ayrılıp evlenmesinin anne babasının evliliklerinin sona ermesiyle bağlantılı olup olmadığını düşündü. Ve bu noktada birlikte çalıştığımız seanslar boyunca hiç sözünü etmemiş olduğu çok önemli bir bilgiyi açığa vurdu. Maggie'nin doğumundan kısa bir süre sonra annesi doğum sonrası depresyonu nedeniyle elektroşok tedavisi görmüştü. Maggie başlangıçta farkına varmasa bile Emmy'nin doğumundan sonra annesinin yine aynı depresyonu yaşamasından kaygılanıyordu. Bundan sonraki yıllar boyunca Maggie kendisiyle annesi arasındaki derin bağın pek çok yönünü inceledi. Kendisi de dahil olmak üzere tüm aile üyelerinin annesini onun bu korumayı isteyip istememesine aldırmadan yalnızlıktan ve depresyondan korumaya çalışmış olduklarını anladığında annesine karşı kendini daha az öfkeli ve daha çok anlayışlı hissetmeye başladı. Daha da önemlisi kendi statükoyu koruma isteğini fark etti. Yani annesine tutunmak ve eskisi gibi olmak istediğini. Kavga etmeyi ya da kendisi için önemli olan konularda sessiz kalmayı sürdürdükçe evde gerçekten ayrılmış olmayacaktı. Aya taşınsa bile yine de annesinin küçük kızı olmayı sürdürecekti. Annesine kendi güçlü ve ayrı benliğini gösterme konusunda duyduğu korku ve suçluluğun azalmasıyla birlikte bu ilişkide değişim yaratmaya hazır hale geldi. Artık o eski kavgalara girmeyecekti. Ya da hem anne hem de yetişkin bir kadın olarak otoritesi sorgulandığında sessizce acı çekmeyecekti. Maggie bağımsızlığını göstermeye karar vermişti. Model kırılıyor annenin bir sonraki ziyareti. Emmy artık neredeyse 1,5 yaşındaydı. Maggie'nin annesinin gelişinin ikinci günü olan sıcak bir cumartesi ikindisinde Bob arkadaşlarıyla tenis oynamak üzere dışarı çıktı. Maggie ise Emmy'yi uyuması için yatırmıştı ve çocuk beşiğinde ağlıyordu. 5 dakika sonra annesi birden ayağa fırlayıp Emmy'yi beşikten kaptı ve Maggie'ye şöyle dedi. Onun ağladığını görmeye dayanamıyorum. Kucağımda sallayarak uyutacağım. Maggie içinin büyük bir öfkeyle dolduğunu hissetti ve bir an annesine bağırmayı düşündü. Ama kavga etmenin hem annesini hem de kendisini korumaktan başka bir şey olmadığını artık biliyordu. Sessizlik de aynı anlama geliyordu. Kavga etmek ve sessizliğini korumak Maggie'nin annesinden bağımsızlığını kazanmamasına yol açan yöntemlerdi. Öfkesi birden hafiflemeye başladı. Kararlı bir tavırla ayağa kalktı ve Emmy'yi annesinin kucağından alıp beşiğine yatırdı. Sonra annesine dönüp öfke ya da eleştiriyi taşırmayan bir sesle şöyle dedi. Anne gel biraz verandaya çıkalım. Benim için gerçekten önemli olan bir konu hakkında seninle konuşmak istiyorum. Maggie kalbinin hızla çarptığını ve bayılacak gibi olduğunu hissediyordu. O anda kavga etmenin bundan daha kolay olduğunu anladı. Annesine kendi ayrılığını ve bağımsızlığını göstermek üzereydi. Bunun olgun ve sorumluluk sahibi bir tutumla yapacaktı. Annesinin de endişeli olduğu belliydi. Kızının onunla böyle sakin ama kararlı bir tutumla konuşması alışılmış bir şey değildi. İki kadın verandadaki kanepeye oturdular. Konuşmaya Meg'in annesi huzursuzluğunu güçlükle saklayan öfkeli bir sesle başladı. Margaret, bu Maggie'ye öfkelendiğinde kullandığı isimdi. Bu çocuğun ağladığını görmeye dayanamıyorum. Çocuğun kucağa alınmaya ihtiyacı duyduğu anda buradan oturup ağladığını duymuyormuş gibi davranamam. Maggie'nin sesi sakin ve kendinden emindi. Gözlerini kaçırmadan annesine bakıp öfke taşımayan bir sesle konuştu. Anne, Emmy için endişelenmeni takdir ediyorum. Torunlarına iyi bakılmasının senin için ne kadar önemli olduğunu da biliyorum. Ama sana söyleme ihtiyacı duyduğum bir şey var. Maggie bir an duraksadı. İçinde nedenini bilmediği büyük bir korku vardı. Annesinin de aynı şeyi hissettiğini tahmin ediyordu. Ama yine de kesin tavrından vazgeçmedi. Biliyorsun anne, Emmy benim çocuğum. İyi bir anne olmayı öğrenmek ve onunla iyi bir ilişki kurmak için çok uğraşıyorum. Benim çocuğum için benim doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yapmaya önem veriyorum. Hatalarım olacağını biliyorum. Ama şu anda Emmy'ye kendi uygun gördüğüm şekilde bakmak istiyorum. Bunun hem onun için hem de kendim için yapmalıyım. Bu konuda bana destek olmanı da çok istiyorum. Kendi sesindeki güç ve olgunluk Maggie'yi şaşırtmıştı. Artık sahici görünmeye başlayan bir sıcaklıkla sözlerine devam etti. Anne, Emmy'ye nasıl bakacağımı söylemen, davranışlarımı düzeltmen ya da işleri ele alman gücüme gidiyor. Bunu bir daha yapmazsan çok mutlu olurum. Bu sözler üzerine uzun bir sessizlik oldu. Maggie kendini annesinin sırtından bıçaklamış gibi hissediyordu. Sonra annesinin tanıdık ve öfkeli sesini duydu. Maggie'nin söylediklerini hiç dinlememiş gibiydi. Maggie, o çocuğun acı çektiğini görmeye dayanamıyorum. Emmy'nin yaşında bir çocuk beşiğinde ağlarken bırakılmamalı. Ve sonra Maggie'nin davranışının psikolojik etkileri hakkında konuşmaya devam etti. Maggie konumunu savunma isteği duydu ama kendini tuttu. Tartışma sonuçta üzerinde durmak istediği konudan uzaklaşmalarına yol açtı. Yani kendisinin annesinden farklı, bağımsız ve kendine özgü bir varlık olduğu konusundan. Bunu biliyordu. Annesi sözlerini bitirene dek onu sabırla ve saygıyla dinledi. Ona karşı çıkmaya ya da kavga etmeye kalkışmadı. Maggie artık farklı bir şey yapıyordu ve hem annesi hem de kendisi bunun farkındaydılar. Maggie yumuşak bir sesle anne dedi. Sanırım beni duymadın. Emmy'nin beşiğinde ağlaması konusunda haklı da olabilirim, haksız da. Bunu bilemiyorum. Ama şu anda benim için önemli olan tek şey Maggie'nin annesi olarak kendi doğru bulduğum şeyi yapma. Asla hata yapmayacağım ya da son sözü hep benim söyleyeceğimi ima etmek istemiyorum. Benim söylemek istediğim şey bağımsızlığımı ve Emmy'nin annesi olarak güvenimi kazanmak için çok uğraştım. Benim çocuğumla benim doğru bulduğum şeyi yapmam benim için çok önemli. Annesinin huzursuzluğu iyice artmıştı. Ben 4 çocuk yetiştirdim. Önerilerime hiç ihtiyacın olmadığını mı söylemek istiyorsun? Benim söylediklerimin değeri yok mu? Bana buraya gelmek yerine evde kalmam gerektiğini mi söylüyorsun? Seni rahatsız ediyorsam hemen gidebilirim. Galiba işini kolaylaştırmak yerine zorlaştırıyorum. Maggie içinde yeni bir öfke dalgası hissetti. Ama bu kez öfkesi çabucak yok oldu. Kavga davetini kabul edip eski modellere geri dönmeyeceğini biliyordu. Anne, burada olman çok hoşuma gidiyor. Çocuk yetiştirme konusunda ne kadar çok şey bildiğinin farkındayım. Belki de kendi bağımsızlığımdan ve kendi annelik yeteneklerimden emin olduğumda senden öneri isteyebilirim. Yani şimdi benden öneri istemiyor musun? Annesi soru sormaktan çok suçlar gibi konuşmuştu. Evet anne, ben özellikle böyle bir istekte bulunana dek öneride bulunmanı istemiyorum. Burada durup o çocuğu mahvetmene izin veremem. Maggie'nin annesi gitgide daha mantıksız ve kışkırtıcı oluyor ve eski ilişkiye geri dönmek amacıyla farkına varmadan Maggie'yi kavgaya çekmek istiyordu. Biliyorsun anne, Bob'la ikimiz anne baba olmak için çok uğraşıyoruz. Şu anda bu işte iyi olduğumuzu ve giderek daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. Emmy'yi mahvetmeyeceğimize eminim. Annesi onu hiç duymamış gibi, bir de beni eleştiriyorsun diye atıldı. Sana yardım etmeye çalışıyorum ama sen yardımımı geri çeviriyorsun. Maggie'nin sesi hala sakindi. Anne, seni eleştirmiyorum. Sana yaptığının yanlış bir şey olduğunu söylemiyorum. Ben sadece kendi tepkilerimden söz ediyorum. Emmy'yi kucağına aldığında sinirleniyorum. Çünkü ben de anne olarak özgüvenimi kazanmaya çalışıyorum. Sana sadece ne hissettiğimi ve ne istediğimi söylüyorum. Maggie'nin annesi ayağa fırladı ve içeri girip kapıyı arkasından çarparak kapadı. Maggie bir an annesinin intihar edeceği ve onu bir daha asla göremeyeceği gibi korkunç bir düşünceye kapıldı. Birden başının döndüğünü ve dizlerinin titrediğini fark etti. Maggie ve annesi ayrılık huzursuzluğunu yaşıyorlardı. Maggie artık evden ayrılmaya başlamıştı. Annenin tepkisini anlamak. Maggie annesiyle ilişkisindeki alışılmış konumundan çıktığında hem kendisi hem de annesi için korktu. Annesi Maggie'nin yeni iletişim tarzına kendi konumunu saçmalık derecesinde arttırarak tepki vermişti. Bunu yapmasının amacı, insanın kendi ayakları üzerinde durmasının bize yakın kişilerde yarattığı güçlü huzursuzluktan hem kendini hem de kızını korumak istemesiydi. Annesinin ilk bakışta duygusuzca ve çirkin görünen davranışı aslında onun kızınla yakınlığını koruma ve her ikisini de ayrılık ve bağımsızlığın getireceği acıdan kurtarma isteğini yansıtıyor. Annesi sakin ve mantıklı bir şekilde tepki verseydi, Maggie konuşma boyunca zaman zaman içinde biriken ayrılık huzursuzluğunu çok daha yoğun yaşayacaktı. İki kadının da diğerini yitirme korkusunun yanı sıra bir de eski iletişim modelini çok uzun süre sürdürmüş oldukları için ikisinin de başka bir iletişim yolu bilmemeleri sorunu vardı. Bu ilişkinin yerini nasıl bir şeyin alacağı ikisi için de korkutucu bir bilinmez olduğu için Maggie eski yenilemeci iletişim modelini yıkmaya çalıştığında annesi ilişkilerine karşı bir tehdit sezinleyerek modeli korumaya çalışıyordu. Maggie bu olaylara kendini hazırlamış olmasına karşın yine de sarsılmış ve gerilmişti. Kendine hata mı ettim diye soruyordu. Annem çılgınca mı davranıyor? En sonunda kendi görüş açımı belirtme cesaretini buldum diye annemi sonsuza dek yitirdim mi? Bu sorulara verilecek yanıt hayır. Aile ilişkisinde daha güçlü bir benlik tanımlamaya başladığımızda karşı adımlarla karşılaşmamız kaçınılmazdır. Maggie'nin annesinin eskisi gibi ol tepkisi, Maggie'nin bağımsızlık mesajının annesini zalimce reddetmesi anlamına geldiğini iletme yöntemiydi. Burada annesi bazen açıkça bazen de gizli olarak sıkıntı çekeceği, içine kapanacağı, sarsılacağı ve Maggie ile arasındaki ilişkinin bozulacağı tehditlerinde bulunuyordu. Daha önce de görmüş olduğumuz gibi bu güçlü karşı güç, sen hatalısın, eskisi gibi ol, ya da ya tahmin edilebilir, anlaşılabilir bir dereceye kadar evrensel tepkilerdir. Bundan sonra ne olacağı ise Maggie'ye bağlıdır. Yeni bir dans, her seferinde bir adım. Maggie'nin işi daha yeni başlamıştı. Annesi öfkeyle odasına çekildiğinde Maggie de korkusu ve suçluluk duygusuyla baş başa kaldı. Annesinden uzaklaşmak, savaş alanını terk etmek istiyordu. Söylemesi gerekenleri söylemişti ve artık tek isteği annesinin ya da kendisinin ortadan yok olmasıydı. Bu işe yaramaz. Önemli bir ilişkide vurkaç tavrı uzun vadeli bir değişim doğurmaz. Maggie değişim konusunda gerçekten ciddiyse kat etmesi gereken daha uzun bir yol var. Maggie'nin öncelikle hem kendisinin hem de annesinin iyiliği için annesinden ayrılık ve bağımsızlığını en sonunda belirttiğini ama sevgi ya da yakınlığında eksiklik olmadığını göstermesi gerekmektedir. Bağımsızlık, önemli konularda kendi kendimizi açıkça tanımlayabilmemiz demektir. Ama duygusal olarak uzaklaşma anlamına gelmez. Bu yüzden de Maggie, kendi istek ve düşüncelerinde kararlı olmakla birlikte hala annesinin kızı olduğunu ve onu çok sevdiğini davranışlarıyla göstermelidir. Daha çok bağımsızlığın tartışılması, özellikle de anne ile kızı arasında, her iki tarafta da reddedilme ve kaybetme huzursuzlukları yaşanmasına neden olabilir. Bu nedenle diğer kişiyle, bu örnekte anne ile, duygusal bağı koruma sorumluluğu adımı atan kişiye, Maggie'ye düşebilir. Maggie bunu başaramazsa annesi kendini reddedilmiş ve sinirli hissedecek, Maggie ise huzursuzluk ve suçluluk duyacaktır. Sonuçta da hem anne hem de kızı farkında olmadan ilişkilerini eski modele geri döndürmeye karar vereceklerdir. Maggie annesiyle duygusal yakınlığını nasıl koruyabilir? Annesine ilgi alanları ya da faaliyetleri konusunda sorular sorabilir. Annesinin geçmişini ve kişisel öyküsünü öğrenmeye daha çok istek gösterebilir. Bu hem ailemizin üyeleriyle duygusal yakınlığımızı korumak hem de kendimiz hakkında daha çok öğrenmek için en iyi yoldur. Bak 6. bölüm. Sular durulup ilişkileri sakinleştiğinde Maggie çocuk yetiştirme konusunda bir konuşma başlatabilir. Ne de olsa bu annesinin uzman olduğu bir konudur. Maggie söz gelimi şöyle diyebilir. Anne, bazen Emmy'yi sakinleştirmeye çalışıyorum ama o ağlamayı sürdürüyor. Biz küçükken sen de böyle şeyler yaşamış mıydın? Bunu nasıl hallettin? Ya da 4 çocuk yetiştirmek senin için nasıl bir şeydi? Özellikle de ikisi arasında sadece bir yaş fark varken. Annesi buna karşılık benden öneri istemediğini sanıyordum diye homurdanırsa Maggie ona şöyle diyebilir. Aslında bana önerilerde bulunulmasını, öneriler iyi bile olsa, pek yararlı bulmuyorum. Çünkü kendi sorunumla kendim uğraşmalı ve kendi çözümümü bulmalıyım. Ama senin deneyimlerini ve bunlarla nasıl başa çıktığını öğrenmek işime yarayabilir. Öneride bulunulmasını engellemek, tabii sorun buysa, iletişim hatlarını kesmek anlamına gelmez. Bağımsızlaştıkça aile üyelerimiz hakkında daha az değil, daha çok şey öğrenir ve onlara daha rahatça açılabiliriz. Maggie duygusal bağı koruma sorumluluğunu üstlenmenin yanı sıra annesinin onu gerçekten ciddi olup olmadığını ya da eski iletişim modeline dönmeyi isteyip istemediğini anlamak amacıyla yapacağı sınavlarla karşılaşacaktır. Bir kez daha yineleyelim. Maggie'nin annesinin bunu yapmasının nedeni katı ya da çılgın bir kadın olması değil, tüm aile sistemlerinde beklenen tepkinin bu olmasıdır. Bu fizik kuralları kadar temel bir şeydir. Maggie annesinin saldırılarına, geri çekilmelerine, tehditlerine ve Emmy ile eski usul uğraşmalarına hazırlıklı olmalıdır.